Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 10 Mart 2020 Salı, Ebeveyn Kulübü'nün 13. oturumunda sizinleyiz. Artık yavaş yavaş eğitim programımızı sonlarına doğru geldik. Sondan bir önceki programımızda sizinleyiz. Önümüzdeki hafta son programımızı yapacağız ve bu yılki programımızı, bu yılki hem engelsiz eğitimler tamamlanıyor hem de Ebeveyn Kulübü'nün son eğitimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Tüm eğitimlerimizi dünyaya seslen.com bildiğiniz gibi tüm oturumların ya da engelsiz erişimin kendi sitesinden de ulaşabileceksiniz. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugün neyi konuşacağız? Bugün çocuğumuzun okul hayatına adaptasyonu ve ödev yapma süreciyle ilgili öneriler ve erişilebilir yöntemler hakkında bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşacağız. Ben Nurşen Korkmaz ve ekip arkadaşım Dilek Açlan'la birlikte. Dilekciğim hoş geldin, nasılsın, ne var ne yok?
Hoş bulduk Nurşen'cim. İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın. Artık az evvel de söylediğim gibi yavaş yavaş
Evet.
eğitim programımızı tamamlıyoruz.
Aynen. Bu haftadan sonra önümüzdeki hafta son bir haftamız nasipse. İstersen başlayalım yavaş yavaş. Tabii benim bugünkü konuya ilişkin daha çok tabii dışarıdan bir gözlem gibi bir şeyler katabileceğim. Çünkü daha henüz çocuğum okula gitmiyor. Kreşe gidiyor ama kreş yani okulun ya okulla çok bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada tabii ki temel eğitim şeyleri veriliyor. İşte kitap okuma alışkanlığı veya farklı şeyler ama sonuçta bir birinci sınıfa çocuğunun başlamasıyla kreşe başlaması arasında dağlar kadar fark var yani.
Aslında şuradan başlayalım istersen çocuğun okul ve öğretmen seçimiyle. Ya şimdi biraz evvel de düşünüyordum da hani şu an Eren 3. sınıfta, 1. sınıfta neler yaşadık ve bu süreçte neler yaptık, hangi aşamaları geçtik diye. Ya çok çok da fazla uygulamada kreş seçimiyle ilgili farklı şeyler görmedim. Sadece biraz daha geniş yer şey açısından da ayrı. Hani aşamalar aşağı yukarı aynı ama çocuk daha büyük. Bu tarz şeyler var yani. Okul ve hani kreşte nasıl işte düşünüyorsun? Nasıl bir kreş? Ortamı nasıl? İşte konumu olarak nasıl? Eğitimciler nasıl? Eğitim sistemi nasıl? Tüm bunları birinci sınıfta da gerçekten düşünüyorsun ve bunları gözeterek yapıyorsun aslında. Hani o anlamda düşündüğümde az evvel de dediğim gibi çok da farklı bir şey yok. Yalnız ben şöyle bir şey yapmıştım. Bunu da öneririm arkadaşlara. Çocuk için tabii daha farklı bir ortam. Hani biz hemen hemen aşağı yukarı aynı şeyleri yapsak da çocuk için daha farklı o çocuk şeyinden çıkıp yıllardır birlikte olduğu arkadaşlarından ayrılık daha farklı okula gidecek. Bizim işte ilkokuldan ortaokula, lise ve diğer okullara daha farklı ortamlara gidişimiz nasıl böyle farklı işte tedirginlikler ya da farklı ortamlara gitmenin getirdiği olumlu ya da olumsuz endişeler olabilir ya da mutluluklar. Her şey, her türlü duygu farklılığı olabilir. Çocuklar için de bunun geçerli olabileceği ihtimalini düşünüyor ve hakikaten Eren de heyecanlıydı. Acaba birinci sınıfta ne olacak, nerede oturacağım, kreşten aynı arkadaşlarım olacak mı falan. Bu konuda konuşmak iyi oluyor. Hani pat diye getirip de hadi sen artık burada okuyacaksın oğlum kızım. Artık yeni okulun burası, kreş hayatı tamamlardı, artık anaokulu burada ya da hem anaokulu hem birinci sınıf için geçerli bu. Birinci sınıfın artık burada diye pat diye demek değil de yavaş yavaş hazırlamak çok iyi oluyor. Ben bunun artılarını da gördüm. Belki 5-6 ay evvelden daha küçük küçük konuşmalarla işte önümüzdeki yıl artık kreşten mezun oluyorsun. Ama bunu şey olarak değil de hani farklı insanlarla, farklı ortamlarda, farklı arkadaşlar tanıyacaksın. Bakalım neler olacak böyle heyecanlandıracak şekilde, heveslendirecek ve motive edecek şekilde sohbetlerle besleyerek anlatınca daha iyi oluyor. O da hani merak etmeye başlıyor ve hani yansıyor, onu iyi yönde motive ediyor ayrılacağı. Sonrasında da hani süreç başladıkça biraz daha işte okul kıyafetleri, elbiseler alacağız. İşte bakalım kıyafetler nasıl olacak dediğim gibi. Bunlarla besleyerek okulu belli olduktan sonra seçim yaptıktan sonra da okuluna gittik gördük Eren'le birlikte. Hadi gel bakalım. Okulda sadece işte müdürler ve bir iki görevli vardı. Müdür yardımcılarından bir iki vardı. Hani okul hemen hemen boş deneyecek kadardı. Bütün sınıflara, bahçesini, yemekhanesini, her yerine gezdik sınıflarını. Hatta ana sınıflarına bile Eren ana sınıfına gitmedi. Kreşte olduğu için göndermedik. Onları bile gezdik, gördük. Bir ortamı tanıması anlamında iyi geldi. Ve biraz daha hazırlanmasına artı bir şey oldu. Bu önerilebilir. Okul seçiminde de yine aynı az evvel dediğim gibi işte kreşte nelere dikkat ediyorsak yine aynı işte sınıfları daha kalabalık olmayan okullar varsa müdürü seçebiliyorsak, gönderebiliyorsak öyle sınıflara göndermek. İşte biraz daha başarı düzeyi daha iyiyse öğretmen kalitesi hani öğrenebiliyorsak nasıl öğreniriz? Genelde az çok şöyle bir iki sene evvelden de o okula giden çocukların velilerini tanıyorsak ya da aynı mahallede oturduğumuz komşularımızdan edinebiliriz. İşte eğer iş yerine yakın, benim gibi iş yerine yakın bir okul seçeceksek, zaten Eren'den önceki dönemlerde izliyorsun etrafı, o okul, bu okul, okullarla ilgili haberleri, velilerin görüşlerini, yorumlarını. Onlara soruyorsun nasıl, memnun musunuz, nereye gönderiyorsunuz, öğretmenler hakkında bilgi falan. Böyle bir genel böyle bir veri topluyorsun zaten. İşte ve en iyi bilgi de aslında şeyden oluyor. Gene velilerden gelen bilgiler oluyor. Hani idareden ya da milli eğitim müdürlüklerinden çok da bilmeyebiliyorlar. Ortamı bilen veliler daha iyi oluyor. Okul seçimiyle ilgili hani biraz daha hani erişilebilirlik anlamında da hani ona da bakmak iyi olabilir. Hani her şey tamamsa tek sorun erişilebilirlikse sıkıntı değil. Bir şekilde gide gide öğreniyorsun. Servise veriyorsun falan. Ama ekstra buna da bakmak iyi olabiliyor. Hani nasıl gidilirle ilgili. Öğretmen seçimi de dediğim gibi hani önceki tecrübelerden. Ben mesela şu an Eren 3. sınıfta. Geçen sene de sormaya başladım. Şimdiden de 4. sınıfa okuyan çocukların anneleriyle zaman zaman görüşürüm. Ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Hangi ortaokulda hangi okula göndermeyi düşünüyorsunuz? Planlarınız neler? Bu tür bilgileri şimdiden alıyorum mesela. Hani o dönemde de daha okula başlamadan bir sene evvel belki almak iyi olabilir. Bununla ilgili başka seni katılan bir şeyler var mı? Ben belki söyleyeyim. Vardır.
Aynen şöyle söyleyeyim. Ben de çocuğumu ilkokula başlatmak üzere olsam şöyle yapardım. Ya okul olayı aslında seçebildiğin kadar biraz da şansa mı kalıyor çok bilmiyorum ama şöyle mesela yeğenlerin falan gidiyor. Sınıfları feci şekilde kalabalıkmış. Yani 45-50 tane çocuk. Ki birinci sınıf çocuğu bunlar. Yani 45 tane çocuğun içinde ki senin çocuğunun birazcık daha okulda hani azıcık daha fazla bir eğitim alması gerekiyor. En azından ilk etapta okuma yazma kısmını desteklemek açısından. Yani çok kalabalık okulları tercih etmezdim ben de. Onun için araştırıyordum ama tabii bu adrese dayalı sistem çıkınca genelde en yakın yere veriyorsun. Ama çalışan anneler ya da babalar sanırım iş yerlerine yakın yerleri verebiliyorlar. Onlar üzerine yoğunlaşırdım. Özel okul, mesela özel okulların bütçeleri çok fazla. Yani maddi olarak çok pahalılar. Karşılayabilenler tabii ki var ama karşılayamayan bir insan o özel okula gönderemediğinde yine yapacağı bir şekilde az çok orta düzeyde bir devlet okulu bulmak olacak çocuğu için. Ben de senin yaptığın gibi yapardım. Mesela işte okulun belli oldu. Giderdim önden çocuğumla okulu gezerdim. İşte ben mesela bırakacaksam ya da alacaksam okulun içinde bağımsız hareketimi, yani bağımsız hareketim de varsa okulun içerisinde işte giriş çıkış yerlerini, sınıfın yerini, çünkü hani çocuğumuzu almaya gideceğiz. Oradan alıp tekrar çıkacağız. Yani şey olmasın. Hani biz oraya gittiğimizde çocuğumuzu hep biri getirmesin bize. Biz çocuğumuza gidelim. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Tabii ki çok acil zamanlarda biri getirebilir gidemediğin zaman da ama tabii yakın bir mesafe değilse servis avantajı da var. O da değerlendirilebilir. Öğretmen tercihi gerçekten maalesef çok şu gündek bilmiyorum ama yani çok şanslı oluyor. Bak benim erkek kardeşimin ilkokul öğretmeni çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi ama bir başkası kişinin de mesela bir tanıdığım akrabamın kızının da mesela birinci sınıf öğretmeni ya düşün adamın emekliliği gelmiş artık 60 yaşında. Ya bence 60 yaşında bir öğretmen birinci sınıf çocuğuna yani okuma yazmayı öğretir. Ama onun dışında ben çocuğun dilinden çok anlayabileceğini düşünmüyorum. O yüzden öyle bir öğretmen istemezdim. Yani biraz daha genç bir öğretmen isterdim açıkçası. Çünkü temel sağlamadığın zaman sıkıntı olmuyor ama temel baştan bozuk olduğu zaman eğitim kısmı için söylüyorum. Daha sonradan toparlaması çok zaman alıyor. Yani ki bu hele bir lise başlayacak bir çocuk. Yani ben biraz daha algısı açık bir öğretmenle çalışmak isterdim. En azından söylediğimi karşı tarafın anlayabileceği. Hani ben bir şey söylediğimde işine geldiği gibi davranması değil de gerçekten bizim istediğimiz gibi elinden geleni yapabilecek bir insan tercih etmek isterdim. Öyle bir tercih hakkım olursa. Keşke bizi öğretmenlerle görüştürseler en baştan. Desek biz birinci sınıf öğretmenleriyle görüşmek istiyoruz. Kim ne falan. Belki orada kafamızda yatan birisi olur. Kreşte şöyle. Mesela özel bir okula vermek istediğinde kreşin aylık atıyorum en özeline versen yine yani 1,5-2 bin liradır. Ama özel bir okula verdiğinde tabii ki onun rakamları daha uçuk oluyor. Bir de şey söylüyorlar, yani birinci sınıf kısmını bilmiyorum ama tabii notların şişirme falan verildiğini söylüyor ki her okul bence bunu yapmıyordur. Yapan okullar vardır ama hepsi yapmıyordur. Bence ki birinci sınıfa giden bir çocuğun notunu ne kadar şişirebilirler ki? Yani sonuçta okuma yazma, oyun, o tür şeyler üzerinde yoğunlaşacaklar. Benim yani şu an hani kendim olsam böyle yapardım açıkçası bu tarz yollar izlemeyi tercih ederdim ya da şeyi söyleyebiliriz bence okula mesela işte hangi okul belli oldu gidip okul müdürüyle konuşup derdimizi anlatıp hani biz zaten çocuğumuzu her şekilde evde destekleyeceğiz ama biz gerçekten bize faydalı olabilecek bir öğretmen de istiyoruz diye önden bir okul müdürüyle de görüşebiliriz diye düşünüyorum.
Sen söylediğince aklıma geldi. Biz bu yöntemi de uyguladık. Öncelikle tabii adrese bağlı olarak otomatik olarak çocuğumuzun kaydı yapılıyor ikametgahımıza uygun olan okula. Ama sonra Mart ayının ortası gibi de talepler alınıyor. İşte iş yerinin de adresinin uygun olduğu okullar oluyor. Çalıştığına dair yazıyı alıyorsun. Bununla birlikte çocuğun evraklarını da alıyorsun ve senin iş yerin hangi okullara tutuyorsa adresi orayla görüşüyorsun ama biz bunların müdürlerle söylediğin gibi gittik görüştük her zaman çocuğumuza her türlü desteği vereceğiz ve biz aynı zamanda görme engelliyiz ve bizim hani çocuğumuzu hani anlattık işte eve yakın bir
Ya
okulun
öğretmenin
ikametgahını
ilgilenmesi
aldı.
lazım.
Aslında şeyi söyledik daha çok. İkametgahın olduğu okulda okuyamayız çünkü evde çocuğumuz hani yarım gün okullar bizim şartlarımızda şey yapamayız. Hani buradaki bir okul seçmek zorundayız ve biz burada size çocuğumuzu almanız için de özellikle şey istiyoruz dedik hani. Destek istiyoruz. Okulun tutmayan, adresi tutmayan bir okul müdürüyle de gittik, görüştük ve gayet makul karşıladı. Kendi durumunuzu, şartlarınızı Anlatınca makul karşılayan şeyler de var. Burada ön yargılı davranmadan gidip görüşmekte her türlü fayda var arkadaşlar. Öğretmen konusunda da söyledik. Hani mümkün olduğunca bize destek veren biz elimizden geleni yaparız ama sizden de elinizden geleni yapacak desteği isteriz diye. O konuda da zaten hani iyi güzel geri bildirimler aldık. Eylül ayının ilk haftasında nakiller açılıyor dedi ve o zaman tekrar evraklarımızla birlikte gittiğimizde onlar nakli aldırıyor. Sınıflar konusunda kesinlikle okulu gezdiğimiz gibi şey de oldu. Okulun ilk haftasında zaten sınıfların üzerine tabelaları asılıyor önceden çünkü belli olmayabilir. Tek başıma sınıfın yerini bir keşfettim gidip gelmek. Servisi de versem ben çocuğumu servise verdim. Niye verdim? Çünkü her an her dakika iş yerinden izin alıp gidip gelemeyebilirim. Bu benim müdürümle aramda sıkıntı çıkarır özellikle. Hani çalışmıyor olsaydım ya da bu konuda daha rahat bir ortamda çalışıyor olsaydım vermezdim. Çünkü yakın. 10-15 dakika yürüyerek. Ama yine de tek başına gitmen gereken durumlar oluyor. İşte bazen ilk gün servis yok mesela o gün sen alman gerekiyor. İkinci gün servis başlıyor. Onlar şeyi oturtana kadar. Bazen çocuğunun arıyorlar hastalanıyor gidip alman gerekiyor. Bazen senin işin oluyor bugün öğretmen hocam çocuğumu biraz erken alabilirim. Yani bir şekilde gidiyorsun ve bir şekilde kendin gitmek iyi oluyor. Kesinlikle hani benim çocuğumu getirin. O iyi bir izlenim olmuyor. Şimdi birazdan ona da geçeceğiz. Veli ve öğretmen ilişkileri yine aynı. Hani kreş zamanında veli ve öğretmenlerle nasıl bir iletişim kuruyorsak yine aynı yani hayatın her alanında olduğu gibi burada da aynı aslında. Ya ben şey düşünüyorum Dilek, katılacak mısın bilmiyorum bana. Kendine ne kadar güvenirsen ve kendine güvendiğini ne kadar iyi dışarıya yansıtırsan dışarıdan da sana daha olumlu tepkiler geliyor. Sana böyle daha şey hani İşte ne olacak da ben yapayım da şey bir daha az oluyor. Bunu yansıtmak lazım belki de gerektiği yardımları almamak anlamına gelmiyor bu ama süreci kendimiz belirlemek ve hani bu önemli bu da bunun gibi mesela dedik ya sınıfa gidip kendimiz ki sınıfı bulup çocuğumuzu almak gibi. Zaten sürekli iletişim halindesin. WhatsApp grupları var artık bir sürü WhatsApp grubumuz
Şimdi
var.
Nurşen şöyle senin söylediğini desteklemek için şöyle söylüyorum. Mesela iletişimimiz ne kadar güçlü olursa ve kendimizi karşı tarafa gerçekten biz varız. Hani biz çocuğumuzu her zaman destekliyoruz, her zaman yanındayız ve şey değil. Hani geri planda değiliz biz anne baba olarak. Diğer ebeveynler nasılsa biz de öyleyiz. Deyip bence öğretmenle hani o şeyi aradaki o ince çizgiyi ayarlamak lazım ve öğretmen çünkü mesela biz çocuğumuzu atıyorum hani işte sürekli bir başkası götürse getirse yani bu şeyden bahsediyorum. Yani normalde şöyle bak diğer çocukları da anneanneleri, dedeleri götürüyor. Bizimkini de götürebilir tabii.
En azından bu bazı zamanlarda olsa iyi olur. Hani biz mutlaka
Yani
varlığımızı göstersek iyi olur orada.
şöyle aynen. Yani mesela atıyorum evet bir gün ya iş yerinden her zaman izin alamıyoruz. Bu çok doğru. Yani sürekli problem de yaşayabilirsin. Çocuğunu götürüp getirmedi, alıp getirmedi. Ama çoğu zaman çıkarmayabiliyorlar bu sıkıntıyı. En azından bizim işlerindekiler alıp götürüp getiriyor. Ama maalesef ki bu hayatın her alanında olduğu gibi Nurşen, okul hayatında da yani dur ben işte anneannesi götürsün, dedesi götürsün, ben işte işime rahat gideyim geleyim. Ya diyemiyorsun. Çünkü maalesef toplum gözünde 1-0 geride başladığın için ve sürekli insanlara kendini kanıtlamak zorunda olduğun için ve bunlarla uğraşırken bu sefer çocuğunu şey yapamayacaksın. Ya her seferinde öğretmen bu sefer çocuğunla ilgilenmeyecek. Hani mesela ya bunun annesi olsa nasıl olsa gelmiyor, gitmiyor, ilgilenmiyor diye düşünüp öğretmen belki ilgilenmeyecek. Bence biz ne kadar öğretmeni beslersek kendi fikirlerimizle ve ne kadar ondan talep edersek o kadar daha işimiz kolay olur. Yani mesela bir şey istedik. Bir atıyorum bir unuttu, iki unuttu. Bıkmadan bence tekrar isteyelim. İşte bir fotoğraf attı. Bunu betimler misiniz bunu bir iki cümleyle diye. Birinci de unuttu, ikinci de unuttu. Yine yazıyorsun. Üçüncü de ama dördüncü unutmuyor. Ki unutsa bile yine yazıyorsun. Ve bu sefer şöyle bir şey oluyor artık o WhatsApp gruplarında. Sen tabii sürekli böyle talep eden taraf olunca o an öğretmen yazamıyorsa bile bir tane bir duyarlı bir veli çıkıp orada ikinci satır bir şey yazıyor mesela. Yani o yüzden çocuklarımızla ilgili bence geri planda kalmayalım. Aksine hep ön planda olalım. Çocuklarımızla gidelim, gelelim. İşte bağımsız hareketimiz olsun. O zaman bence çok fazla bize şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama tabii iş pratiğe dökülünce nasıl olacak bilmiyorum. Şu an böyle
Aslında
düşünüyorum.
o kadar önemli bir şey söyledin ki Dilek. Yani işi pratiğe, işi teoride böyle düşündüğünde pratikte uygulaması da inan daha kolay oluyor. Neyi nasıl yapacağımızla ilgili kafamızda bir plan oluşturursak ve kendimizi o yönde motive edersek, öyle hazırlanırsak uygulaması da daha kolay oluyor. Ve hani az evvel dedim, o kadar güzel bir şey söyledin ki iletişim. Biz çocuğumuzu sürekli birileriyle gönderir getirirsek, hani bu servis için de geçerli. Her ne kadar çocuk servisle de gitse zaman zaman, özellikle baba daha çok gidiyor, sık sık okula uğrarız. Servisten alır. Bazen bugün servise binmeyecekler. Bazen servis olsa bile sabahleyin öyle biz bugün yürüye yürüye gideceğiz. Servise gitmeyeceğiz mantığı. Öğretmen, veli ve öğrenci, okul, bu süreçlerin tümüyle ilgili o süreci çok iyi takip etmek ve iyi gözlem yapabilmemiz için oralarda bizim olmamız, işte anneanne, babaanne, dede ya da diğer akrabalar değil de bizim olmamız çok daha iyi ki gözleyip bilgi edinip neyi nasıl halledeceğiz, bir sorun varsa nasıl çözeceğiz, gidişat nasıl gözlemek amacıyla bizim bulmamız, bizim o ortamımız, solumamız çok önemli. Kimsenin anlatmasıyla olacak şeyler değil. Bizim gözlememiz, bizim o havayı solumamız, özellikle söylüyorum, bu çok önemli. Ve daha okulun ilk haftasında birinci sınıfta, birinci sınıfların resmi olarak işte atıyorum Eylül'ün ikinci haftası açılıyorsa okullar, bir hafta evvelden birinci sınıflar biraz daha hazırlık olsun diye gönderiliyor. O süreçte öğretmen zaten bizimle ufak bir toplantı yaptı ve bu çok iyi geliyor çocuklara. Ben buraya da özellikle göndermenizi öneriyorum. Biz gittik ve o okulda da durduk. Zaten 1,5-2 saat kalıyorlar. Orada şöyle bir şey dedi öğretmen. Evet, çocuklarımız farklı bir ortam, yepyeni bir ortam, zor bir süreç ama biz bu süreci İşbirliğiyle halledeceğiz ve üstesinden geleceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Birlikte birbirimizi destekleyerek hareket edeceğiz ve gayet güzel bir şekilde de atlatacağımızı düşünüyorum dedi. İşte bu birlikte hareket etmenin şeyi de bizim orada, başkasının değil, bizim orada olup süreci kendimiz yaşamamız çok önemli. İletişim
Tam burada bir
kurmamız
şey
çok
söyleyeyim.
önemli.
Mesela ben neden anneanne, babaanne, dede falan dedim biliyor musun? Şundan dolayı söyledim onu. Şimdi şöyle herkes, yani yaşamayanlar vardır ama yaşayanlar da vardır diye düşünüyorum. Anneanne, babaanne, dede veya işte fark etme bu hayatımızın her yerinde. İşte biz taşındık diyelim. Taşındığımızda ev sahibimize aman işte bak benim çocuklarım görmüyor işte bunlara iyi bakın. İşte okula çocuğumuzu götürürken annesi babası görmüyor. O yüzden ben getiriyorum diyorlar çünkü. Demiyorlar değil diyorlar.
Derler.
Yani
Derler. Mutlaka vardır.
şunu demiyorlar. Annesi babası çalışıyor o yüzden getiriyorum demiyor.
Çocuğu da mahcup ediyor orada Dilek. Yani sen çocuğu ne kadar görmeme konusunda bir sürü konuşsan da, belli sohbetler etsen, belli altyapıyı versen de,
Aynen.
orada öyle deyince her şey sıfıra indirgeniyor aslında.
Yani
Şimdiki konumuz biraz da bununla alakalı. İstersen onunla da paylaş, birlikte devam ettirelim. Okul çocuğun diğer arkadaşlarıyla iletişim. Bu burayı da aslında ilgilendiriyor, değil mi?
Bence ilgilendiriyor çünkü şöyle, şimdi hem kendimiz gidip geldikçe Nurşen velilerle de tanışacağız ve veliler hani evinde çocuğuna işte onun annesi babası görmüyor o yüzden şöyle böyle ya diyecekler, tabii ki diyecekler ama ben açıkçası şu an kendi kreşimden de gördüğüm kadarıyla biz tabii sürekli almaya kendimiz gidip geldiğimiz için servis, yani iş yerine ters bir zamanken servis kullanıyorduk. Çünkü ikimizin de iş yerine güzergahına tersti. Ama biz götürüp getiriyoruz. Yani orada mesela veli atıyorum bir şey için geliyor. Biz de onun için gidiyoruz. O yüzden kimse seni sen görmüyorsun diye geri planda bırakmıyor. Ve bu hani çocuğuna da yansıyor. Çocuğunu da kimse o şekilde geri planda bırakamıyor. Çünkü ben
Çocuk
buradayım
şunu
diyorsun.
düşünmüyor Dilek. Benim annem görmediği için benim dedem, babaannem, o bu benimle gelmiyor hissini yaşamıyor. Benim annem babam da burada. Diğerlerin annesi babası buradaysa. Bunu vermek ve bunu göstermek hem çocuğumuza hem de diğer çocuklara, velilere çok önemli, bir gelişimi için de çok
Bence
önemli,
çok
psikolojisi için
önemli. Yani
de.
çocuğun hani önümüzdeki hafta tabii konuşacağız bu konuları ama çocuğun psikolojisini bozmamak adına bizim maalesef çok daha fedakar olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
Aslında büyük bir keyif ya Dilek, biliyor musun? Yani çizim hızlı, hani bebekken diyoruz ya, yaşadığımız her an büyük bir keyif ve değer. Ya
tabii
o
yani
süreçleri de
ben bunu tabii bir fedakarlık, yani şöyle anne zaten fedakardır işin temeli, ya o değil
kadar.
söylemek istediğim tabii ama ben zaten bunu anne sırf görevi diye bunu yapsın söylemiyorum. Çünkü zaten bu
Tabii. Kesinlikle.
çocuğumuzla normalde de yapmamız gereken bir şey. Her şekilde çocuğumuzla birlikte, ki nasıl ki daha önceki konularda işte parkı çıkartıp beraber oynatıp işte farklı bir alışveriş merkezine gittiğimizde beraber orada gezip yemek yedirirken keza o eylemi birlikte gerçekleştirmek. Yani bence biz çocuğumuzu daha iyi tanıyoruz diye düşünüyorum. Dokunuyoruz.
Kesinlikle.
Dokunuyoruz, kokluyoruz her şekilde ve ya bunlar zaten yapmamız gereken şeyler. Evet, önümüze çıkan engeller var, yok mu? Var. Her şekilde var. Bu
Çok.
hayatta hep var. Ama bunu en az sorunsuz bir şekilde ne kadar atlatabilirsek çocuğumuza da o kadar yansır. Çünkü biz psikolojik olarak bu konularla ilgili çöküş yaşadığımızda doğal olarak ilk yansıtacağımız kişi kim? Çocuk. Ya mesela düşünsene
Her şeyi anlıyorlar.
şöyle bir psikolojide olduğunu. Ya işte öğretmen böyle, mesela şöyle düşün. Çocuğunu okula götürmek istiyorsun ama ya öğretmen işte bana şöyle yapıyor. Öğretmen beni dinlemiyor. Beni kale almıyor. Veya X, Y, Z bir sürü şeyler. Biz tabii bunları düşündükçe bu sefer hem çocuğa yansıyacak. Yani ben mesela yansıtmazdım. Ben açıkçası yani bağımsız hareketimi geliştireli 4 yıl oldu. Ama şey konusunda kendim hep iyiydim. Özgüven açısından. Yani karşımdaki bir insana hani oturup hani kırmak değil ama o an cevabını verebilme yeteneğim her şekilde olduğu için bağımsız harekette de destekleyince bunu insana daha bir özgüven geliyor. Gerçekten.
Tabii ki.
Ben bunu çok deneyimledim her alanda. Yani biz mesela hani sen de söyledin ya, ya çok erken zamanda kreşe başlattık. Aslında biz bence zaten yılın belli bir kısmını orada kat ettik. Çünkü şey, mesela birinci sınıfa giden bir çocuğuna biraz daha, mesela sen hani anne baba açısından söylüyorum, laf anlatabilirsin ama küçük çocuğun mesela o an her şeyini kendine yapıyorsun, işte dışarıda atıyorum velilerle sen altını değişeceksin, yemek yedireceksin, şu bu. Orada bile onların hepsini yapabiliyorsak, başarabiliyorsak, ben
Tabii
birinci
ki.
sınıfa başlattığımızda da evet sorunlar olacak ama psikolojik olarak öncelikle kendimizi rahat bırakıp akışına göre davranmak, nasıl engeller çıkarsa onlarla mücadele etme yöntemlerini bulup her yerde olduğu gibi orada da Bu şekilde
Direkt bir de
bunları ben
hazırlıklı
seçebilirim.
oluyorsun zaten. Yani kreşe gönderiyorsun, anaokuluna gönderiyorsun daha evvelden. Hani sen de çok fazla bocalamıyorsun. Çünkü atlattığın her dönem, her süreç, her erişilebilirlik soru ya da her farklı deneyim seni daha güçlü yapıyor ve bir sonraki adımda biraz daha ne yapacağına ilişkin kafanda bir şeyler oluşuyor. Çocuk için de öyle. Okul, öğretmen ya da o ortamla ilişkin kafasında bir şeyler kreş döneminden itibaren olduğu için okula adaptasyon sırasında arkadaşlarıyla iletişim, arkadaşlarıyla uyum sağlama, arkadaş edinme konusunda da inan bana zorluk yaşamıyor kreşe giden çocuklar. Ve iletişim konusunda ayrıca şunu da eklemek istiyorum, sen söylerken yine aklıma geldi. Arkadaşlar biz görenlerle aynı yöntemleri kullanmak zorunda değiliz. Çünkü her birey farklı. Onlar her sürekli söylüyoruz. Görme duyularını çok daha yoğun kullanıyorlar. Biz de diğer duyularımızı çok daha yoğun kullanıyoruz. Çünkü görme duyumuz pasif durumda ve bu çeşit kesinlikle utanılacak, çekinilecek, ayıp ya da eksiklik değil. Farklı yöntemi kullanıyorsak, farklıysak bizim bunları kullanmamız da gayet doğal. Şuraya geleceğim oradan. İşte şey duyduğum oluyor arkadaşlar. Ben öğretmenimle işte o kalabalığın içinde bir toplantı arasında gören veli öğretmeniyle hemen gidip buluyor. Ben bulamıyorum. Bu bir sorun mu benim için? Asla. Onun gözünü görerek gidip bulduğu şeyi ben de sınıfa giderim, öğretmeniyle konuşurum ya da çocuğuma derim öğretmenin nerede, birlikte gidelim mi? Bunlar da olmadı, telefon eder, iletişim kurarım.
Aa, evet, ben de
İletişim
onu
kurmanın
söyleyecektim.
bunlar benim kulağıma geliyor mesela, sana da gelir. İlla ki o kalabalığın içinde öğretmeni seçmek, nokta atışı yapmak zorunda mı? Ya da öğretmeni alırım. Hocam neredesiniz? Öğretmenler odasında mı? Kantinde mi? Yemekhanede mi? Sizinle görüşmem gerekiyor. Zaten her an, her dakika, her yerde seni kabul etmiyorlar doğal olarak. Öyle de olması belki daha iyi ki. Ya okul sonunda, ders sonunda ya belki sabah çok erken saatlerde. Bizim öğretmen teneffüs aralarında bile telefonunu açmaz. Dersteyken telefonla ilgilenmediğini söyler ve biz de bunu biliriz. Yani genelde okul sonrasında hani illaki görerek mi seçip onu bulman lazım, iletişim kurman lazım.
Bir şey yapıyorum. Mesela ben en azından şöyle yapıyorum hocam. Ki o zaman da öyle yaparım. Farklı bir şey yapmam muhtemelen.
Zaten aşağı yukarı aynı.
Öğretmenleri gidip bulabiliriz tabii. Ama artık teknoloji çağındayız. Hani eskisi gibi gidip okulun içinde öğretmen arayayım edeyim değil. Mesela şu an bile öğretmen tabii gün içerisinde aradığımızda telefonlarımızı açamıyor. Mesela mesaj yazdığımızda mesajı görmek kolay ama o an çocukla ilgilendiği için hani oturup orada seninle 2 dakika, 5 dakika falan konuşamayabiliyor ki çok normal. O zaman mesela öğretmenle konuşmak istediğin ciddi bir ya da önemli, kendince önemli bir konu varsa ben mesela şey diyorum işte Ayşe Hanım, ben sizinle müsait olduğunuzda bana dönüş yapar mısınız? Bir konu hakkında görüşmek istiyorum diyorum. Zaten dönüş yapıyor. Çocuk atıyorum uyuduğu saatte veya çıktığı saatte bir şekilde dönüyor. Okulda da öyle yapardım. Mesela ertesi gün okula
Tabii ki
gideceğimi
aynı.
biliyorsam öğretmene ben yarın geleceğim ama hangi saatler arasında daha müsait oluyorsunuz? Mesela işte en uzun teneffüs veya o bir şey söyler illa ki. İşte okul çıkışı görüşelim. Şu bu. Ki bence böyle söylediğimizde öğretmenler de psikolojik olarak daha rahat edecektir. Düşünsene sürekli peşinde dolanan bir veli. Sonuçta onların da dinlenmeye hakkı var.
Müsait mi değil? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir gün Eren'in dişçiye götürmem gerekiyor derken almam gerekiyordu dersten. Bir ders evvelden, daha doğrusu teneffüsteydi. Okul bahçesinden, güvenlikten içeri girdim. Daha sınıfa çıkmadan hani acaba teneffüs başladı mı bitti mi derken öğretmen geldi bir kere beni buldu. Daha ben öğretmeni arayıp çıkmadan. Aa dedi, hoş geldiniz, beni mi arıyordunuz dedi. Aa dedim, hocam tam da arayacaktım, telefonu çıkardım. Böyle böyle Eren'i alabilir miyim? Hani zaten gerektiğinde o da sizin yanınıza geliyor. Ben sınıfa çıkma, aa tabii dedi. Onlar teneffüsteler falan bilmem ne. Ondan sonra da oğlumu arayıp buldu. Ha, çocuğu bulma konusunda da teneffüste mi? Gittim sınıfın kapısına. Şu an akıllı saati var, onu öneriyorum. Akıllı saatte hat var ve onunla iletişim kuruyorsunuz. Eren geldim, seni nerede bulabilirim diyebilirsin. Bu da yoksa hiç sıkıntı değil. Zaten sınıfa gelecek, teneffüstü, daha teneffüs bitmemişti. Sınıfın önüne gittim, bazı arkadaşları beni gördü. Zaten görmeseler bile birazdan sınıfa gelecekti. Ama sabahtan da haber verdim Eren'e. Oğlum seni sen son ders öncesinde alacağım. Bugün randevumuz vardı işçide. Arkadaşları görünce, Eren'in annesi gelmiş. Koşa koşa Eren'e haber verelim mi? Gittiler, haber verip de geldiler. Hani öyle gidip de nasıl bulacağım diye de. Ya hiçbir şekilde bu konularda da sorun yaşanmıyor. O birazdan da geldi. Annem
Ya
gelmiş,
çocuk
hazırlandı.
orada seni
Çıktım. Bu
görüp
kadar kolay
koşuyor
yani.
zaten. Yani
Hani
çocuk
hani
seni...
bahçede oynuyordu. Ben bahçede durmaktansa sınıfının önünde bekledim. Çıktım yukarı. Öğretmene zaten haber vermiştim mesela.
Ama akıllı saat benim çok kafama yattı hocam. İleride ben de almayı istiyorum. Çünkü çok mantıklı bir şey bence. Atıyorum çocuğumuzu her dakika aramak istemiyorsak, yani hani okulun içinde bulamayız edemeyiz diye şey yapıyorsak da, o akıllı saat her anlamda bana mantıklı geldi.
Ya şeyde de lazım oluyor, direkt bir yere gittiğinde falan, özellikle okul sürecinde önemli bir şey olduğunda arıyorsun, o seni arıyor. O zaman mesela ne oluyor, mesela bir yerde oyun oynuyorken arıyorsun, oğlum neredesin işte. Bir şeye ihtiyacı olduğunda arıyor, hani yavaş yavaş uzaklaşıyorsun artık şeyde. Hani bizim için geçerli biraz daha, kreş iş yerinin bahçesindeydi ya. Okula gidince biraz daha birbirimizden uzaklaştık. O zaman hani gerçi gene hani okuldan ulaşırlar oradan buradan, ama gene de iyi oluyor ve navigasyonu da var. Oradan da takip edebiliyorsun. Ve kontrol sende. Kimi arayacağını sen uygulamadan belirtiyorsun. Wiki'nin saati bu. Sadece senin belirlediğin kişiler onu arıyor. O da sadece senin belirlediğin kişileri arıyor. Yani başkalarıyla senin isteğin dışında iletişim kuramıyor. Bu tür durumlarda iyi oluyor. Öğretmeni kızıyormuş. Hani o Eren'in annesi babası görmüyor diye farklı bir uygulama yok arkadaşlar. Herkes için geçerli ve hiç kimse okula akıllı saat ve telefon getirmeyecek. Burada da anlaşmamız şu: biz Eren'i aramıyoruz. Bir ihtiyacı olursa, bir şey olursa o bizi arıyor. Yoksa öğretmenim kızar diyor. Zaten olmasın da bu da diğerleri arasında bir ayrımcılık yarar. O ne güzel, senin annen baban görmüyor diye sen serbestsin. Böyle bir şey oluşmamış oluyor. Biliyorum ki dersi 2.40'da bitiyor. Ben 2.50'de Eren'i arayabileceğimi biliyorum. Ve biliyorum ki gerektiğinde zaten o beni arayacak herhangi bir ihtiyacı olduğunda. Bu anlamda da iyi bir şey oluyor. Diğer çocuklarla iletişime devam edecek olursak, Dilekçim sen de bu arada benim sözümü kes lütfen araya girdiğinde. Hani ilk daha bebekken
Kesiyorum zaten aynen.
görmediğimizi, çünkü konuştukça birimize aklına geliyor. Nasıl görmediğini küçükken söylüyorsak bu hala devam edecek ve küçükken söylediğimiz için çocuğumuzun kafasında da daha iyi oturacak ve kanıksayacağı bir şey. Hani bunu konuşmak onun için rahatsız edici bir şey olmuyor ki hiçbir şekilde. Ama şeyi, hani sen de ona her hayatın her aşamasında olduğu gibi orada da hani konuşulduğunda, görmemeyle ilgili önümüzdeki hafta dediğin gibi konuşacağız ama
Ben
bunun
de
bir farklılık oldu.
aslında bir iki cümle söyleyeceğim ama işte önümüzdeki haftadan çalmak istemiyorum, ama neyse, o haftaya muhtemelen birçok malzeme çıkar anlatacağım, anlatan eğitimci kişilerden. Ben şey düşünüyorum şu an bu konuyla alakalı. Gerçekten çocuğumuzla küçüklükten itibaren körlük üzerine ne kadar konuşup ve çocuğumuzun bizim kör olduğumuzu her şekilde ona nasıl anlatırsak, ben bu okul hayatı da olsun, bir arkadaş çevresi de olsun, ki küçük çocuklarda biliyorsun böyle farklı birileri gördüğünde direkt ya dalga geçme ya da böyle hemen sorular, şunlar bunlar olayları çok oluyor. Mesela orada çocuğuna mesela senin annen görmüyor, senin baban görmüyor dediğinde, mesela çocuk orada, yani daha önceden mesela o çocukla hiç körlük üzerine konuşmadıysan, o çocuk da körlüğün ne olduğunu bilmediği için doğal olarak oturup üzülecek. Ama
Tabii ki.
onlar çok küçüklükten o körlük konuşmalarını yaptığın zaman, bence çocuk orada senden evet görmüyor. Yani hani senden eğitmek için de söylüyorum. Evet görmüyor
Hatta şöyle diyor Dilek, lafını
diyebilir.
sakın unutma. Bir şey gösteriyor uzaktan dolayı. Bak bu var elimde diyor. Eren söylüyor arkadaşına. Annem görmüyor diyor. Ne olduğunu söyle diyor. Direkt böyle iletişimler geçiyor yani. Bu kadar açık ve net. Kendisi söylüyor.
Çünkü
Anne
çocuğumuzu
dokunmuyor.
özgüvenli yüksek bir çocuk olarak yetiştirmek zorundayız arkadaşlar. Ben bunun başka kaçarı yok. Yani bu hayatta çocuğumuz üzülmesini istiyorsak onu her şekilde ya kişiliğinin dışında tutuyorum. Yani kişiliği çok buna müsait değildir. O ayrı bir şey ama bence biraz yani yetiştirmekle yani bizim ona bu şeyleri aşılamamızla da ilgisi var diye düşünüyorum. Çünkü
Ne
hiç
verirsek
bu
küçükken veriyoruz.
ilkokul 1'e gidene kadar çocukla körlük üzerine konuşmuyoruz. İşte 7 yaşından sonra artık çocuğa işte kör olduğumuzu anlatalım dediğinde evet anlatırsın ama bence küçük bir çocuğun algıladığı yani onu ta küçüklükten beri algıladığıyla o yaştaki bir çocuğun algılaması çok farklı olacaktır. Çocuk arkadaşların içinde belki mesela düşünsene eve gelip annesi niye görmüyorsunuz arkadaşlarım bana böyle söyledi dediğinde mesela çocuk belki senden mahcup olacak, utanacak. Yani şöyle annesi babası olduğun için utanmayacak ama neden öyle olduğun diye mahcup olacak, utanacak. O yüzden
Bu soruları ne zaman soruyor biliyor musun? Birinci sınıfta değil sen bunu konuşurken daha küçükken soruyor ve bu süreç daha erken atlatılmış oluyor. Artık daha başka şeyleri konuşuyorsun. Artık bu bununla körlükle ilgili olabilir. O öyle. Gayet de onun da farklılığı var deme bu kadar ayrıntılı demese de yeri geldiğinde diyor siz niye görmüyoruz Eren bize çok daha erken sordu. Bunu 7 yaşında değil daha erken sürelerde sorması önemli bir ayrıntı.
ama 7 yaşına kadar hiçbir kreşe gitmemiş, arkadaş ortamında bulunmamış bir çocuktan bahsediyorum. Yani düşünsene 7 yaşına kadar evde seninle ve sen onda evde onunla evde körlük üzerine konuşmadıysan ve direkt ilkokul 1'e başladığında çocuk o tür konuşmalara maruz kaldığındaki psikolojisiyle daha erken yaştaki konuştuğum psikolojisi arasında çok fark vardır diye
Çok.
düşünüyorum.
Kesinlikle. Ödevleri yapma, ödevleri anlamayla ilgili hani az evvel dedim ya biz her ortamla onunla olmalıyız ve ortamı birlikte yaşamalı, öğrenmeli, takip etmeliyiz. İşte böyle ilerlersek her zaman ödev yapma sürecinde de çok da fazla zorluk yaşamıyoruz. Belki okuma yazmayı öğrenene kadar hani olabilir ama bu da her aileden, her okul öğrenciden, her öğretmenden. Bunu etkileyen o kadar çok faktör var ki arkadaşlar. Bunu etkileyen tek faktör bizim görmüyor olmamız değil. Görmediğimiz için ödevleri kolay ya da zor yaptırıyoruz değil. Bir sürü etkeni var. Bu sadece etkenlerden biri. Yaşayan da var, yaşamayan da var. Okuma yazmayı öğrenene kadar biraz sıkıntı olabilir ama olmaya da bilir. Etütlü okullar hani en başta okul ve öğretmen seçimi dedik ya ben öneriyorum etütlü okulları seçersek en azından etüt sürecinde çocukları takip ediyor öğretmen. Hani az evvel dedim ya öğretmenin çok önemi var. Evet kesinlikle var. Bizim öğretmenimiz şey derdi yani çocukları çok fazla evde sıkmayın ben burada zaten vereceğimi veriyorum. Önemli olan işte illaki de her şeyi dört dörtlük yapmasını şu an beklemiyorum. Öğretmenin önceliğe koyduğu şeyleri takip etmek. Biz harfleri nasıl çizdiğini önemsiyor olabiliriz ama belki öğretmenimizin şu anki önceliğinde o yok. O anki önceliğinde okuma yazmayı öğrenmesi var. O anki önceliğinde okula ve sınıfa öğretmenin adaptasyonu var. O zaten öğrenecek. Öğretmenimiz hep derdi hatırlarım. Arkadaş bize velilere derdi. Eninde sonunda okuma yazmayı öğrenecek. Acele etmeyin, çocukları sıkmayın, bunaltmayın. Hiçbir çocuk öğrenmeden gitmeyecek. Her çocuğun öğrenme düzeyi farklıdır. Her insan gibi her çocuk da her anlamda farklıdır diye. Hani çok da koşturtmamak lazım çocukları. Zaten diyor da hani çocuklar sokaktan çıkmış, buraya gelmiş birinci sınıf. Zaten hani 6 ders üst üste sıkılıyorlar diye. Hani öğretmenimizin yönlendirmeleri çok önemli ve bence dinlemeliyiz de. Tabii ki gidip gelip soracak. Sık sık soruyorduk. Hocam zaten ilk günden söyledik. Biz anne baba olarak görmeliyiz. Olabilir gayet hani hiçbir şekilde sormadı. Öyle mi de ne kadar görüyorsunuz da hani dedim, öğretmen farklı ya ilerleyen yıllarda olabilir tabii ama ilk öğretmen de bu şeyi yaşadık deneyimi. Hiç öyle bir şey sormadı. Ha olabilir tamam. Sık sık gittik geldik hocam. Bizim takip edemediğimiz bir şey var mı? İşte Eren'in durumu ile ilgili ne durumdayız, neler yapabiliriz? Bir sorun olursa zaten söylerim. Mesela şey diyordu ilk zamanlar. Okuyor diyor yazı anlamında. Yazısı çok güzel değil zamanla. Ama bize demedi ki şöyle yazdırın, böyle çizdirin, yazı yazmasını takip edin, harfleri güzel yazmasına bakın, bakmayın. Hiç demedi, sadece zamanla düzelecektir. Dediği şey bu oldu. Hani çok da gözümüzde abartacağımız, aşamayacağımız. Galiba biz yaşamadan önce çok korkup, ürküp şey yapıyoruz. Ama aslında o korktuklarım... Buyur Dilekçim.
Bir iki şöyle söyleyeyim Nurşen. Senin söylediklerini destekleyecektir belki. Şimdi bu yıl birinci sınıfa giden veya ikiye giden fark etmiyor. Şimdi arkadaşlarımı hep soruyorum çocukları hani artık o çağda olan. Galiba artık öğretmenler şunun bilincinde ya ben öğretmenlerin artık hani yanlış yolda olduklarını biraz da olsa yaşı ileri olanlardan bahsetmiyorum. Gerçekten genç yeni öğretmenlerden bahsediyorum. Eğitim sisteminin çocuğa evde bir sürü sayfa ödev vermekten ibaret olmadığını, aksine çocuğun okulda eğitimi alması gerektiğini, evde yapacağı şeyleri, okulda yapacağı şeyleri alması. Şimdi birçok arkadaşıma soruyorum, ödevlerini ne yapıyorsunuz diye. Ben görenlere soruyorum. Şu an onlardan bahsedeceğim. Herkes şey söylüyor. Ya inanır mısın? Öğretmen artık ödev vermiyor diyor. Ya evde bizim evde ödev yok. Her şey okulda. Çocuk okulda yapıyor. İşte saat 5'e kadar kursa kalıyor, etüte kalıyor. Ondan sonra orada da o işlerini yapıyor. Daha sonradan biz eve gittiğimizde artık evde ders işi hiçbir şekilde yok. Sadece okuma. Kitap okuma, hikaye okuma falan. Bunları yapıyoruz
Ve
diyor.
bu ödev sadece bizim değil, herkesle
Yo
ilgili bir sorun
herkesin.
gibi.
Yo
Bu yüzden
gören ya ben
özellikle
görenleri
Eda'yı tabii.
ya bak şimdi. Bu, sen çocuğunu akşam işte sallıyorum çocuğun okuldan çıkış saati 3. Senin işten çıkış saatin 5. 3 ile 5 arası o çocuk ne yapacak? Senin yanına her gün geldiğinde mesela ne yapacak orada her gün? Atıyorum bir iki bir şey okuyacak, edecek, sıkılacak değil mi? Bunu her anne baba yapıyor.
Sıkılacak
Hani
tabii.
çalışan. Tek körlere özgü bir şey değil bu. Çocuğunu ekstra etüte vermek. Ki herkes Nurşen inanır mısın bence bizim kadar ilgili. Ya tabii ki var anne baba ilgili var ama bizim kadar çok da üstüne bu konuların düştüğünü düşünmüyorum. Arkadaşlarımıza soruyorum neden etüte veriyorsunuz diye soruyorum mesela bir bakalım ne diyecekler diye. Ya Dilek diyorum. Ya akşam diyor 5'ten sonra eve git yemek şu bu derken evde diyor ya evde diyor ödev kalmasın diyor. Ben gerçekten yaptıramıyorum diyor ödevlerini. Hani zaman kalmıyor ki
Etüde kalsa
okuyarak
dört
hani.
buçuğa kadar okulda. Etütte
En
de biraz
azından
ödev
ödevlerini
yapıyorlar,
yapıyor
biraz
diyor. Yapıyorlar
eğleniyorlar.
yapıyorlar. Şu anki çocuklar
Tabii
artık
biraz
Nurşen
eğleniyorlar.
etütlerde o ödevlerini falan bitiriyorlarmış. Ben hani
Tabii
genel
bitiriyorlar.
sorduğum bu nabız yoklamasında edindiğim sonuçlar bu şekilde. Ve artık çocuk mesela üst katımızda ev sahibimizin torunu var. O da bu yıl 1'e başladı. Tabii o özel okula gidiyor ama benim sorduğum kişiler devlete de gidiyordu. Şey söylüyor. Zaten bayağı bir eğitim sistemleri yemiş ama akşam hiçbir şekilde de ödev yok diyor. 5'te bütün ödev işini bitiriyoruz biz diyor. Çünkü okulda hepsini yapıyor, geliyor. Ki zaten öğretmen de o şekilde istiyormuş.
Eren de bu arada devlet okuluna gidiyor. Özel okulda değil. Şimdi etütü öğretmen veli sayısına göre yaptı. Birinci ve ikinci sınıfta etüt vardı. Bu dönemde ikinci döneme kadar etüt vardı. Şu an yok. Veliler istemedi ikinci dönem. İkinci dönem kaldırdı ama etüt olduğunda 4,5'a kadar kalıyorlardı. Etütte iki ders, son iki ders etüt. Sadece ödev yapmıyorlar. Öğretmen onlara oyunda oynuyor. Yeri geldiğinde bir film açıyor, yeri geldiğinde işte ne bileyim ben piknik saati gibi yapıyorlar, bir şeyler yiyip içiyorlar, bizden bir şeyler istiyorlar. Etir saatinde yemek için ikindi kahvaltısı gibi. Hani etir sürecinde mümkün olduğunca eğlenceli şekilde, bu öğretmeninin de elinde olan bir şey zaten. O şekilde de geçiriyorlar arkadaşlar. Şeyle ilgili de karne süreci notları falan ilgili de E-Devlet üzerinden, E-Devlet'i birazdan söyleyeyim. Onun evvelinde E-Okul üzerinden bakılıyor. Burada şöyle bir erişilebilirlik sorunu var. Çocuğunla ilgili belli bilgileri girmene rağmen sana resim seçtiriyor. Resimi de göremediğin için, seçemeyeceğin için birinden yardım alman gerekiyor ve yardım alacağın kişinin de senin çocuğunu tanıyor olması gerekiyor. Bu sıkıntı. Bunu nasıl çözeriz? Geçtiğimiz aylarda bu konuda mail gruplarında bir yazışma yapıldı. Ben de oradan edinmiştim bu bilgiyi. Daha evvelinde iş yerindeki arkadaşıma baktırdım. Hep artık ben de bu yöntemi kullanıyorum. Hangi yöntemi kullanıyorum? E-Devlet'e girdiğimizde, ister webten girelim, ister telefon uygulamasından, iPhone ya da Android uygulamasından girdiğimizde, veli arama kutusuna veli yazdığımızda velisi olduğumuz çocuklar diye bir seçenek çıkıyor. Oraya tıkladığımızda bizi direkt e-okul sayfasına gönderiyor ve oturumu açarak gönderiyor. Devlette oturumu açtığımız için orada bir daha bize oturum bilgilerini istemiyor ve çocuğumuzun tüm bilgilerini oradan görebiliyoruz. Kimseye ihtiyaç duymadan bağlanabilme anlamında önemli bir detay. Onun dışında görme engelli veliler, görme engelli öğrenciler aslında, önce oradan söyleyeyim. Görme engelli öğrenciler bu resim seçme uygulamasına takılmıyorlarmış. Görme engelli oldukları zaten belirtilerek, sonraki yıllarda tabii lisede falan muhtemelen kaydoldukları için. İlkokulda da muhtemelen öyledir. Ama görme engelli veliler, çocuğun görüyor, sen görmüyorsun. Burada da bir dilekçeyle Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Servisine bir dilekçe yazarak görme engelli bir veli olduğunu ve bu resim seçme uygulamasının kaldırılmasını talep edersek bizim için, kendi oturumumuz için bu kaldırılıyor ve burada da erişilebilir bir şekilde bağlanıyormuşuz. Kimseye ihtiyaç duymadan girebilmek önemli. Sürekli yanımızda birini bulmak zorunda olmamak ve belki de tek başıma bakmak istiyorum. Bağımsız bir yaşam için bence önemli bir ayrıntı. Bunu da burada paylaşmak istedim.
Ben mesela e-okula girerken, lisede kendim giderken resmi, her girdiğimizde resmin yeri değişiyor muydu acaba? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Tabii 2006 ile 2010 sene arasından bahsediyorum ama mesela sanki o zaman değişmiyor muydu ya resmin yeri? Ama tabii şu an çok bu bilgileri hatırlamıyorum. Değişmeyebilir. Ya da değişebilir. Şu an çok anımsayamadım ama. İşte üçüncü resim. Bir yer girdiğimde üçüncü resme tıklayıp giriyordum sanki ama. Ya da yanlış bile hatırlıyor olabilirim şu an.
Sürekli güncelledikleri için öyle de olabilir. Ama resim uygulaması kalktı diye de yazılmıştı orada. Eğitim materyallerine erişim noktasında da biz oradaki, yani mesela kullanabiliriz. Gerek okuma yazmayı öğrendikten sonra zaten o okuyor. Yani şu anda birinci sınıfın ikinci yarısından itibaren de şimdi de bir problem mi çözülecek? Türkçe'de bir hikaye mi yapılacak ya da İngilizce'de bir şey mi var? Zaten okuyor. Eren oku. Birlikte çözelim. Biz bu yöntemi çoğu zaman kullanıyoruz. Çok da görsel bir şey olduğunda onları da betimliyor. Anne burada diyor 3 tane, işte mesela İngilizce de geçen gün anlatıyor. Hani çocuğun betimli, zaten genel anlamda bizim çocuklarımız, görmeyenler çocuklarının betimleme yetenekleri daha kuvvetli oluyor. O bilgiyi aldıkları için olsa gerek, genelde betimliyor. Anne burada 2 tane çocuk var diyor. Bir tanesi şişman diyor, bir tanesi zayıf diyor, burada diyor işte slim yazıyor diye atıyorum, işte diğerinde hangisini ne, hani böyle anlatarak yapıyor, birlikte böyle çözüyoruz. Hala da zorlandığımız şeyler olunca da şu an için çok olmadık ama çok da takıldığı yerde de öğretmenine de sordu oluyor, bu soruyu anlamadık, öğretmenine sorar mısın? Ama hani çok da işte Be My Eyes'dan olabilir. Ekstra bu tür konularda sıkıştığımız konularda çözemediğimizde hani görsel olarak anlamadık, çocuk da anlatamadı da birlikte çözemedik. Ya da şeyi söyleyeyim özellikle az evvel söylemeye geçtim galiba. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren öğretmen işte herkese yazıyor. Hocam bugünün ödevi neydi de bugün neydi de öğretmen o çocuk şeyi unutmuştu ödev almayı. Çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak için artık ödevi yazmayacağım dedi. Kendileri burada not alıp ödevlerin ne olduğunu bilecekler. Böyle yaparsanız çocuklarınıza da zaten şey etmiş, hata yapmış olursunuz, yanlış yapmış olursunuz dedi. Kötülük yapmış olursunuz. Bir dönemde hakikaten şimdi de pek söylemiyor, zamanla aşıldı ama hani kendi yapmazlarsa da bana hesap versinler, sorumluluk alma şeyini öğrensinler dedi. O süreçlerde öyle aşılıyordu ki hala da çözemediğimiz bir şey varsa da zaten öğretmen gelsin sorsun, onların istediği de o özellikle. Hakikaten anlamıyorlarsa sorsunlar ki anlamadığı kısmı öğretmen bilsin ki bu çocuk burayı anlamadı öğrensin. Belki yakınlarımızdan, belki yakın komşularımızdan alternatif olarak söylüyorum destek alabiliriz. Belki bu iş için öğretmen tutmak isteyenler olabilir. Ama bunlar farklı farklı yöntemler ama bir şekilde aşılabilecek, üstesinden gelinemeyeceğimiz şeyler değil ve bunlar sadece tek bizim sorunumuz da değil. Bunları özellikle eklemek isterim. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı Pekcim?
Yani abla falan bulabiliriz. Belki senin dediğin gibi derslerine yardımcı olsun diye. Ki günümüzde sanırım birçok kişi ya bu şekilde destek alıyor. Maddi olarak tabii buna bütçesi olmayan kişiler de olabilir. Onlar da yani şey yapabilir belki. Dediğim gibi artık şimdi okullarda çocuklar hani hep ödev kısmıydı, ders kısmıydı falan. Orada yaptıkları için etütlerde falan. Orada çocuklar
Evet.
hani bu konularda biraz daha kendini geliştiriyor. Belki öğretmenden birazcık daha çocuğumuzun üstüne hani her çocuğa tabii ki eşit davranmalı. Sadece hani bir tık daha çocuğa bir şey gösterirken birazcık daha özenerek göstermesini rica edebiliriz belki. Yani diğer
Öğretmenin
çocuklar.
şey dediğini hatırlarım mesela Dilek. Çocuğunuz o gün ödev yapmıyorsa bunaltmayın, sıkmayın, yapmıyorsa da yapmasın. Hani bu konularda da yani hep diyorum ya öğretmen şey ilişkisi. Hakikaten de o kadar sıkılı önemli olan kitap okuması mantığı ve hani bir şeyi zorla yaptırmanın çok ona yararlı değil de daha çok zarar getireceğiyle ilişkili de bir şey olsa gerek bu. Hani aşılmayacak bir şey değil yani. Zor bir şey de değil
Bence
bu.
gözümüzde o kadar da büyüterek o günlere daha çok tedirgin olmadan gitmek gerekiyor. Ve
Kesinlikle.
su akar yolunu bulur diye bir söz var. Biz de bence biraz daha rahat olmalıyız. Tabii ki çocuğumuz için kaygılarımız olacak, endişelerimiz olacak. Ama bence bu kaygılarımız çok da körlük yüzündenmiş gibi yapmamak gerekiyor. Çünkü her anne baba çocuğun sonuçta işte ilkokula başlayacak. Ne olacak acaba? Nasıl bir okula düşecek?
Tabii.
İşte nasıl bir
O kadar
öğretmene
güzel bir şey
denk
söyledin ki Dilek. Hani her şeyi körlükle bağlamamak. Biz kör olmayan veliler ya da çocuklar dört dörtlük değil. Biz kör olduğumuz için yaşamayacağız ki bu sorunu. Kör olduğumuz için ödevini yaptıramıyor. Kör olduğumuz için ona zorla kitap okutmuyor. Olmayacağız ki. Bu çocukla kendi arasındaki ilişki bu sadece bizim sorunumuz değil. Belki zaman zaman
şimdi
etkilenmeden.
bence yeter ki insan istesin her şeyden önce. Körlüğümüzün arkasına sığınıp bir şeyleri yapmaktan kaçarsak kaçacak çok şey var. Ama
Kesinlikle.
hayır, körlük bizi değil biz körlüğü yenmeliyiz diye düşünüyorum ve çocuk mesela bugünkü anne babalar bence biraz daha bu konularda başarılı. Eskiler tabii ki çocuk büyütmüş ama imkanlar da önemli. Atıyorum bir 20 sene önceki Sistem de bugünkü sistem de bir değil. O zaman daha biraz daha ilkel bir şekilde gitmek zorundaydı insanlar. Hmm. Şu an koşullar daha araştıran, farklıydı. Eden. Yani mesela normal şartlarda şu an çocuğunla birlikte evde sen kitap okuyamazsın. Hani ya şu günkü sisteme göre mesela çocuğunla evde oturup işte dışarıdan gidip bir masal kitabı, bir hikaye kitabı aldığında çocuğunla birlikte görmediğin için onu okuyamazsın. Ama tabii ki anneler de boş durmuyor. Hayır, ben çocuğumla kitap okuyamam değil. Ben çocuğumla gayet de güzel kitap okuyabilirim. Onu kendime evet. göre her şekilde erişilebilir yaparım. Ki böyle bir çalışma var. İnşallah günü geldiğinde daha fazla
güzel haberler verilebilir değil mi?
Aynen, verilir diye düşünüyorum. Ki şu an tabii ki çok küçük bir deneme grubu var ve bir arkadaşımız bunu yürütüyor ama şöyle bir şey, artık Getem'de de Nurşen ben hani eşimden falan aldığım
bayağı bir çocuk kitabı var,
bilgilere falan bayağı bir çocuk kitabı var.
Ben de
ve
bakıyorum
onlar artık
zaman.
Çocuk kitapları son zamanda şöyle yapmaya başlamışlar. Biz diyor artık hani masal kitaplarını okutacağımız gönüllüleri o sayfadaki olan işte yazıları okuduğunda resimleri de betimlemesini istiyoruz.
Çok güzel.
Dedi. Hani öyle yapıyorlarmış. Artık mesela bu yönde. Tabii ki biraz zorlayıcı. Yani o sayfadaki resimleri hemen öyle betimlemek, oturup güzel. Yani mesela normal
ama acele sayfada, mi yok Dile?
Bu sayfada bir ağaç var. İşte ağacın üstünde. Yani böyle basit, yani çok hani küçük bir şekilde betimleyebilirsin ama şimdi mesela bir tane bir kitap Getem'e yüklendi mi daha bakamadım. Onu mesela çok güzel betimlettiğini söyledi eşim. Yani çok güzel betimledi çocuklar dedi. Her şekilde anlayabileceğimiz, açıklayıcı, çocuğumuzla oturup
Ben buraya
okuyabileceğimiz.
Şeyi eklemek isterim bile. Sözünü unutma lütfen. Mesela Getem'i Eren daha hani diyoruz ya hep erken konuşmak lazım. Kitap okumak konusunda da öyle. Eren şu an kitap dinliyorum. Şu kitabı da şöyleydi, böyleydi. Eren Getem'i biliyor. Mesela diyor, anne bu kitap Getem'de var mı? Kütüphaneye gidiyor. Sen de bunu okusana. Bir Getem'e bakayım da öyle diyorum. Bir şeye bakıyoruz, kitap beğeniyor. Eren diyorum, Getem'de bir var mı bakayım, yoksa onu alayım. Var olanı ikinci kez alıp da göndermeyeyim. Hani betim şey okunmuş kitap oluyor ya, farklı bir kitabı alayım da kazandırayım, bu zaten var diye. Ve şu kitap okurken şöyle de yapıyoruz. İlla ki aynı anda ikimiz okumak zorunda değiliz. Eren okuyor, biz oturuyoruz yanında dinliyoruz, sonra üzerinde konuşuyoruz, böyle olmuş. Ve Eren oturup anne bak şimdi diyor, ilk sayfa okutuyor, bu sayfada bir tane resim var, resimde de şunlar bunlar böyle yapıyor diyor zaten. Hani illaki o ayrı, ben ayrı okumak zorunda değilim ki, okuyup sen dinlediğinde de zaten birlikte bir iş ve çok da keyifli bir iş yapmış olabilir. Bu da bir yöntem hani.
Tabii yani okuma yazmayı başladığında evet doğru. Şimdi az önceki bahsettiğim kısım ilk hani hikaye masal kitapları, pardon hikaye değil. Hani masal kitapları böyle 15-20 sayfalık, 10-15 sayfalık ve bol resimli. Ki artık zaten eğitim materyallerinde hep resimlerle destekleniyor.
Evet.
Çünkü çok, ne kadar çok resim var, yazı ne kadar az, o daha iyi sanırım eğitim usulüne göre. Çünkü öyle genel olarak gördüğüm kitaplar.
Turgut'un de bir projesi vardı, çocuğumla kitap okuyorum diye. Hani kaç kitabı yaptılar
evet.
bilmiyorum.
Bir ekip ya yaptılar. Orada ben görmüştüm aslında onların bir paylaşımlarını. Sanırım sen orada çocuğunla kitap okurken Braille kitaptan da o kitaptaki betimlemeyi falan sanırım okuyormuşsun. Alıp
evet,
incelemedim ama incelenebilir. Sadece önden hazırlık yapmak lazım. O an Braille'in çok hızlı ve iyi değilse birden hemen okuyamayabilirsin. Çünkü şöyle Nurşen, ya bir şey Braille'le yazmak çok daha uzun. Atıyorum, hı-hı, yani sallıyorum mesela orada 6-7 satır bir şey yazı var. Ama onu Braille'e bastığında işte 20 satır, 16 satır, 18 hı-hı, satır oluyor. Veya bir şeyin
tabii
betimlemesini yazmak Braille yazıda daha çok yer kaplıyor. O yüzden işte
belki QR kodlar oluşturulabilir zamanla mesela. Neden olmasın?
Aynen. Onu da zaten toplantıda söylemiştik. Egit'in aylık online toplantılarının bir tanesi de bu konular üzerineydi. Hani yayın evlerine gidilebilir, böyle yayın evlerinden talep edilebilir. Ama bence şey yapabiliriz hepimiz. Öncelikle Getem'den talep edebiliriz diye düşünüyorum. Eğer gerçekten Getem artık hani ya evet yapıyoruz ama hani talebe gerçekten cevap veremiyorsa yayın evlerine gidebiliriz. İşte yayın evlerine Getem'le birlikte belki gidebiliriz. Çünkü
Tabii.
şöyle oradaki insanlar sonuçta orada kör insanlar da var ve senin bir kör olarak kitap okurken nasıl bir kriterler aradığını, işte çocuğunla kitap okurken neler yapabiliriz diye üzerine oturup düşündükleri için işte bir tane bir kitap var, tamam mı? Daha yüklendi mi bilmiyorum. Bakmadım açıkçası çünkü iş yerinde gündüz çok yoğun oluyorum, bakamadım. Bir masa kitabı. Onu çok güzel betimlediklerini söylediler. Ekstra şey demiştik. Onu da bir arkadaşım söylemişti. Sadece ek olarak ben onu rica etmiştim. Yani en azından okuyacak kişiler öyle yapıp. Çocuğunuzda kitabı alıyorsunuz. Mesela o kitabı aldınız çocuğunuzdan. Getem'de olan. O her sayfa bir ayrım olsun dedim. Atıyorum 20 sayfa ya. 20 ayrım. Sen birinci ayrım açtığında o birinci ayrım sadece birinci sayfayı anlatacak. İkinci ayrım ikinci sayfayı anlatacak. Sadece ek olarak bunu hani onu kesip
Gayet
verebilir
pratik.
misiniz diye talep etmiştim. Ki işte bugün anneler bir şekilde bunlarla ilgili çözüm buluyor. Yani oturup kimse ben körüm diye şey yapmıyor. Yani tabii ki o insanlar da çocuklarına çevrelerinde kitap okutacak insanlar bulamaz mı? Bulur. Hepimiz buluruz. İşte icabında en kötü. Yani işte anneannesi okur, dedesi okur yakından birisi. Ama hayır, ben çocuğumla kitap okumak istiyorum. Birlikte bu güzel anı deneyimlemek, yaşamak istiyorum. Dediği için şu an artık biraz daha bence bu konular keyifli hale ve olmayan bir şeyi oldurulacak bir seviyeye yavaş yavaş inşallah gelecek diye ümit ediyorum. Getem
Ne
tabii ki
kadar çok
taleplerimizi
hayatın içinde
yapıyor.
olursak, öyle değil mi? Dedim,
Tabii.
hayatın, yaşamın her alanında ne kadar çok olursak, ne kadar çok varlığımızı erişilebilirlik sorunlarıyla ve engellere rağmen, ne kadar çok hayatın her alanında olur ve taleplerimizi bildirirsek, eksiklerini çözüm önerileriyle birlikte bıkmadan, usanmadan, ama bir ya da iki kere olmayacak ve hep birlikte, bir kişinin kişinin de değil, ne kadar çok bunları dillendirirsek, mutlaka eninde sonunda şu anki yapılanlar belki 10-20 yıl evvel, 30 yıl evvel hayaldi. Ama ne aşamalara geldik birçok konuda. Mücadelemiz her sürekli devam ederse, kim bilir yıllar sonra daha da ne güzel şeyler yapılacak belki de.
Yani bence bugün yapılan her şey geleceğe yatırım diye düşünüyorum. Sonuçta körler herhalde kör olma olayı Türk dünyada durmayacaktır. Yani körlük devam edecektir ölene kadar. Ve
Körlüğün
bizden
sonunda ne
sonraki...
diyecektim?
tabii yani hani körlüğün bir aşısı yok ki hani artık kimse kör olmasın diye böyle bir şey olmadığı için bizden sonraki insanlar kör anneler, babalar veya işte o işlere aday olan kişiler yani bizim yaptığımız bu şeylerden bence çok faydalanacak ki yapabiliriz umarım. Tabii ki bir 20 yıl sonra daha farklı şeyler çıkacak.
Tabii ki. Mutlaka inşallah.
Yani eğer bir gün bu kayıtlarımızı çok seneler sonra birileri dinlerse inşallah çok verimli onlar için verimli bir şeyler söylemişizdir diye temenni ediyorum. Yıllar
Kesin.
sonra.
Çocuğumuzun becerilerine falan diye bir konu başlıklarımız da vardı ya, bunları da bu şekilde anlıyoruz aslında Dilek. Hani çocuğumuz da okuyarak, çocuğumuz da vakit geçirerek, çocuğumuz da okul yaşamını gözleyerek, tadarak, koklayarak, biz onunla ne kadar çok olursak bilgi ve becerilerini, bilgiden öte özellikle beceri ve yeteneklerini de Zaten bu şekilde keşfediyoruz bu gözlemlerimizle. O yüzden aslında çok değerli.
Yani şöyle, tabii ki full time oturup bir çocuk, her çocuk kendine özeldi. Bunu zaten hep söylüyoruz. Yani oturup 7-24 zaten o çocuk kitabın başında duramaz. Mesela benim şu an kendi kızımdan örnek verirsem, çok hareketli olduğu için bir şeyin başında durma saniyesi en fazla 5 olabilir. Yani o sayfayı geçmeme süresi en fazla 5 olabilir. Saniye, 5 saniye olabilir. Hemen bir başkası, işte oradan bir başkası. Yani ben çocuğumuzu keşfediyoruz diye düşünüyorum. Ben mesela şu an şey diyorum. Ben şu an çocuğumu keşfediyorum. Yani çünkü şey değil. Yani benim çocuğum zaten hiçbir şeyden mahrum değil.
Gözlüyorsun
her şeyi. Yani zaten her şeyi bir şekilde etrafında görüyor. Senin söylediğin bir şey vardı. Birkaç, bir 15 dakika önce söylediğin çok güzel bir şey vardı. Ki bence çok değerliydi. Gerçekten çocuğumuz küçüklükten itibaren artık bizim hani biz ona körlük konuşmalarını falan yaptığımızda, kör olduğumuzu söylediğimizde. Ya tabii ki şu an benim kızım 2 yaşında. Hani oturup bir kör ne demek? İşte bunları bilemez. Ama betimleme yetenekleri çok gelişiyor. En küçük bir şey bile sana orada işte elini tutarak göstermesi. İşte o sayfada gördüğü bir şey, ki hafızaları çok kuvvetli. Bir gördüğünü unutmuyorlar.
İşte mesela aynı şöyle yapılabilir Dilek. İşte resimde ne var, ne görüyorsun, o ne renk, yanında da bir şey var mı, üstünde bir şey var mı, şapkası var mı yok mu dediğinde onu konuştura konuştura bunları söylemesi gerektiğini öğreniyor ve
Evet.
betimlemeyi biliyor aslında.
Ya kreşin çok faydası var tabii. Ben yine söylüyorum.
Kesinlikle.
Ben görmeyen anne babanın çocuğunu kreşe göndermesi gerektiğini düşünüyorum da temelde. Tabii ki benim bu görüşümü herkes desteklemek zorunda değil. O zaman benim tabii kendi kişisel bir görüşüm. Ama ben kesinlikle gönderilmesi tarafındayım. Çünkü
Ben de çok faydasını gördüm.
Çocuğun bizden aldığı bir şeyle gerçekten o arkadaşlarının içinde kaptığı şey çok çok farklı. Biz de tabii ki evde destekliyoruz. Ama orada öğrendikleriyle daha farklı oluyor bence. Bunu da tabii şey anlamında söylemiyorum. Ben çocuğuma evde bir şey öğretemiyorum. Okulda öğretmeni öğretiyor. Ya bu da değil söylemek istediğim. O çok farklı bir şey. Ya ben evde mesela çocuğuma bak, bu kırmızı, bu yeşil, bu mavi. Mesela bunları öğretiyorum ama bence okulda onu farklı bir şekilde kapıyor. Ya nasıl kapıyor bilmiyorum ama çok farklı kapıyor.
Ya öğretmenlerin ve arkadaşların ortamında daha farklı öğretmen oluyor ve biz ne olursa olsun anne ve babayız, hep deriz ya, ya öğretmen bir dese, hatta birinci sınıfta da bir gün öyle bir konuşma geçti, öğretmen kendi de kabul ediyor. Tabii diyor, biz öğretmenlerin söylediği çocuklara yasa gibi. Ya hocam siz söylüyorsunuz, yapıyor, biz söyleyince kaç kere de söylesek. Bu daha küçük yaşlardan, hani biz anne ve babayız, öğretmen değiliz ve okul aslında bir ev, aynı zamanda bir eğitim merkezi değil ki. Hani oradan alacakları ayrı, o evden alacakları ayrı,
Zaten
öyle değil
evi bence
mi?
eğitim merkezine çevirmemek lazım. Bu sefer çocuk sıkılır. Sürekli evde yani bir şey öğretilen, eden bir ortam olduğuna bence çocuk sürekli sıkılır. O yüzden evde de çocuğa birazcık artık hani okulda zaten öğreniyor. Evde de onları pekiştirerek biraz daha özgür kalmasını sağlayabiliriz ki bunu
Bol sevgi vermek lazım bence biraz da
görmeyen
evde.
anne babalar yapıyordur genelde. Ben zaten o konuda benim hiç şüphem yok. Çünkü bugünden en azından konuştuğum ya kendi kuşağımdaki arkadaşlarımla herkes gerçekten çocuğuyla çok ilgili. Hani ben şunu yapamam diyeni görmedim açıkçası. Herkes ben daha ne yapabilirimi konuşuyor. O
Birbirimize
yüzden
de sürekli soruyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bu ne öyle oldu? Bu da güzel bir şey.
tabii. İşte
Sürekli.
sen ne yaptın mesela o dönemlerde? İşte atıyorum yarın bir gün mesela şu an bizim kullandığımızı yarın bir günde çıkıp birisi ya sen ne yapmıştın Dilek acaba şu süreçte diye soracak. Gün geçtikçe tabii bunların her boyutu artacak
Biz
ki
sorduk başkalarına,
teknoloji
soracağız
sürekli
daha.
gelişiyor. Bugün bunu yapıyoruz ama bir 10 yıl sonra bir Atıyorum yani bir kör çıkıp ya siz ne yapıyordunuz okulda dediğinde bize bir şey soruna belki o gün çok farklı sistemler çıkacak. Artık kitap okuma sıkıntısı olmayacak. Sayfalar QR kodlu olacak. Yazıların okunduğu,
Neden olmasın?
betimlemelerin yer aldığı, sayfalar QR kodlu olacak belki. Yani ben ümitsiz
Hayal
değilim
etmesi bile
çok.
ne kadar güzel değil mi?
Evet. Yani ben çocuğumla her şeye erişebiliyorsam bence güzel bir şey. Bir de şey Nurşen ya sen geçen dedin ya. Mesela oradan da açıp kitap çocuğumuzla dinleyebiliriz. O masalı. Orada da dinleyebiliriz. Sadece mesela dinleme eylemini de gerçekleştirebiliriz. Dinleyerek anlama. Hani
Hadi
tabii ki
artık
çocuk...
okuma yazmaya geçtikten sonra bakıyorum ben Muzaffer Üzgün'ün de bir sürü kitapları var. Başka başka çocuk yazarlarının da var. Yani oradan da takip edebilir ve aynı kitap okumak zorunda da değiliz. İşte oğlum ya da kızım sen bunu okuyorsun. Bu sana hitap eder. Ben de bari kendi kitabımı okuyayım. İlla ki aynısını okumak zorundayız. Herkes kendi kitabını, kendi ilgi duyduğu ve kendi alanına göre kitapları okuyor. Biz genelde hani aynı kitabı çok da Eren çok beğendiyse tavsiye eder. Anne bu kitap çok güzel ben çok beğendim sen de oku. Tamam Erenciğim bakabilirim. Varsa okurum ya da talep ederim. Ama hani aynı kitabı okuma zorunda değilmişiz gibi de geliyor bana bir anda. Herkes kitabını alıyor okuyor aslında.
Zaten bence artık bir süre sonra evde zaten çocukla birlikte atıyorum çocuk kendi kitabını okumalı. Sen kendi kitabını okumalısın. Zaten öyle çalışmalar bence yapılmalı. Yani şu an
Çocuk da
daha
hevesleniyor. Anne sen hangi bölüme geldin diyor. Kendisi de bakıyor. Şey yapıyor mesela kendi de. Hani en azından
bu
bunun
her alanda
konuşulması
böyle değil mi
beklenir.
ki Nurşen? Ben hatırlıyorum iş yerinde bir arkadaşım, yanındaki arkadaşım da kitap okumayı çok severdi. Mesela telefonlara bakardık ama o kendi kitabını okurdu ya o bir saatimiz vardı tamam mı hadi kitap okuyalım diye ki
Evet.
hani bu büyük olsan da bu böyle özendirme diye bir şey var
Tabii.
ya hadi kitap okuyalım o mesela oradan açardı ben işte metin kitapsa metinden bilgisayardan takip ederdim sesliyse orada kendim ama herkes istediği kitabı
Tabii. Ya 15 dakika bile olsa çok önemli aslında o süreç.
tabii
Hani bir
çocuk.
saat olmadı, yarım saat olmadı diyelim.
Çocukla
Önemli
evde
olan
zaten o
buydu.
süreçleri bence yapmalıyız. Artık konuşacak konumuz yoksa ben şöyle bir iki şey söyleyeyim.
Genel
Genel
anlamda
olarak...
toparladık Dilekçim. Sen söylemek istediklerini söyle ve genel anlamda varsa söyleyeceğimiz bir şey sen de hatırlat. Öyle de tamamlayalım. Sana bırakayım ben mikrofonu.
Ben şimdi şöyle... Zaten oturumun en başından beri körlüğünüze oturup kendinizi mahkum etmeyin diye çok çok çok söyledik. Ben yine söylüyorum. Körlük sizi değil, siz körlüğü yenin. Bu benim için de geçerli. Yani siz derken kendimi de kastediyorum. Tabii ki daha çok yol almamız gereken şeyler var. Uğraşmamız gereken bir sürü mücadele alanlarımız var. Bugün ki hani konuştuğumuz konumuz okul kısmıydı. Orada neler yapabiliriz? Daha nasıl bir şeyler geliştirebiliriz? Bunlar üzerine durduk. Keşke gönül isterdi böyle farklı deneyimleri olan anneler babalar gelebilseydi, vakti olup gelebilseydi de kendileri de bir iki bir şeyler hani bize de böyle belki farklı bir şey olurlardı, bir görüş olurlardı. Biz de biraz bilgi alırdık. Ama artık bu kaydı dinleyenler Nurşen ve benim Nurşen'in deneyimleri benim önerilerim üzerinden belki bir şeyleri birazcık dikkate alır. Geçendeki dediğim gibi o masal kitabını yani en azından son eklenen eserleri takip etmeye devam edelim. Anne babalar için söylüyorum. Küçük yaşta çocuğu olanlar için. O masal kitabını mesela bir edinin, bir çocuğunuzla birlikte okumaya çalışın. Nasıl olacak? Hani mesela gerçekten faydalı mı, değil mi? Ya yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bunu görürüz. Daha ben de yapmadım. İnşallah önümüzdeki hafta başlayacağım. Ya okul sürecine dair söyleyeceğim şeyler bunlar. Kesinlikle arkadaşlar, kendinizi hiçbir şeyden soyutlamayın. Ben mesela haftaya çocuğumun şeyi var. Kreşte ikindi kahvaltı sırası ben de yani önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta tekrar listeye bakacağım. Şey mesela en basiti orada ki hemen şey diyorum kendim. Öğretmen mesela hep de velilere ya yapamıyorsanız hani dışarıdan güvendiğiniz bir yer varsa oradan da alın diye. Ama ben hiçbir zaman orada ben körüm yapamıyorum falan demiyorum. Aksine her gün her çeşit bir şey yapıp yolluyorum. Ki hepsi zaten tarifini istiyor. Bu hani bu şimdi işin ben çok küçük bir kısmını söyledim ama bu her alanda böyle. Okul zamanında da böyle olacak. O yüzden daha çocuğu okula gitmeyenler gözlerini çok korkutmasın. İnşallah her şey hepimiz için çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum ve ümit ediyorum. Benim çocuğum daha 2 yaşında, okul sürecine daha var. Ortalama şu an bugün itibariyle, bu zaman itibariyle 68 aylık olduğunda alıyorlar ama 68 ay tabii çocuğun çok küçük olduğu bir dönem olduğunu da pedagoglar söylediği için en azından bir sene daha eğitim süresini ertelememizi öneriyorlar. Biz de inşallah hesaplarıma göre ortalama 72 haftalıkken falan, 72 aylıkken falan göndereceğiz. Hepinize çocuklarınızla birlikte bol kitapları okuyabileceğiniz, sıkıntı yaşamadan, erişilebilirlik sorunları önünüze çıkmadan ki çıkabilir, onları aşabileceğiniz güzel zamanlar diliyorum. Bu hafta da konumuz yine çok keyifliydi. Bu kaydı dinleyecek olan arkadaşlara da şu an teşekkür ediyoruz. Bizlere mail adreslerimizden sormak istediğiniz sorular varsa benim adresim dilek.basar55@gmail.com. Nurşen'in mail adresi msunarkorkmaz@gmail.com. İkimiz de mail adreslerini yazabilirsiniz. Farklı Facebook, Twitter oralarda ekliysek birbirimize oralardan sormak istediğiniz konular varsa sorabilirsiniz. Önümüzdeki hafta artık son konumuz ama çok değerli bir konumuz var. O yüzden ne olur bu dersi kaydı dinleyen arkadaşlardan hani son haftanın hatırına o derse gelmenizi çok istiyoruz. Çünkü artık çocuğumuzla körlük üzerine konuşmalar, dışarıdan gelen tepkiler, üçüncü şahıslardan işte bize yöneltilen sorular, çocuğumuza yöneltilen sorular ve bunlarla baş etme yöntemleri üzerine konuşacağız. Eğitimci arkadaşlarımız da olacak ve gerçekten bu yollardan geçmiş veya şu an geçiyor olan arkadaşlarımızın da deneyimlerini çok merak ediyoruz. Ki ben de merak ediyorum çünkü şu an 2 yaşında evet körlük üzerine konuşuyoruz ama ortalama bunu ilkokula kadar sürdüğünü düşünürsek bayağı bir yolumuz var. Ki öğrenmemiz gereken de çok şey var. İnşallah önümüzdeki hafta Salı günü 17 Mart Salı akşamı saat 20'de TeamTalk engelsiz eğitim odamızda olacağız. Gelip katkılarınızı verirseniz çok seviniriz. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.